Babalar ve Oğullar. Turgenev.
Ayrım 26.
Bilmem nasıl anlatsam, yırtıcı bir hayvan o. Oysa siz de, ben de evcil hayvanlarız. Ben evcil bir hayvan mıyım? Katya başını salladı. Arkady kulağını kaşıdı. Beni dinleyin Katerina Sergeyevna. Gerçekten beni incitici bir şey bu söylediğiniz. Neden? Yırtıcı bir hayvan mı olmak istiyorsunuz? Yırtıcı değil, güçlü ve enerjik. Öyle olmak istemek başka. Arkadaşınız istemiyor. Kendi öyle. Peki, Anna Sergeyevna üzerinde büyük bir etkisi olduğunu sanıyor musunuz? Evet, fakat hiç kimse uzun süre ablama egemen olamaz, diye ekledi Katya alçak sesle. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Ablam çok gururludur. Demek istemiyorum. Benim demek istediğim, bağımsızlığına çok önem verir. Kim vermez ki, diye sordu Arkady. Oysa o sırada aklından niçin Anna Sergeyevna'dan konuşuyoruz düşüncesi geçiyordu. Ve Katya'da da vardı bu düşünce. Neden onu konuşuyoruz? Arkadaş olan ve sürekli bir arada bulunan gençler çoğun aynı şeyleri düşünürken yakalarlar birbirlerini. Arkady gülümsedi ve Katya'nın daha da yanına gelerek fısıltı ile dedi ki, saklamayın şimdi, ondan biraz korkuyorsunuz. Kimden? Ondan, diye tekrarladı Arkady anlamlı. Ya siz? Diye sordu Katya ona karşılık olarak. Ben de. Dikkat edin, ben de dedim. Katya parmağını salladı ona. Şuna şaşıyorum, diye anlatmaya başladı. Ablam hiç şimdiki kadar dostluk beslememişti size. Buraya ilk geldiğiniz zamankinden çok fazla. Demek öyle. Dikkat etmediniz mi? Memnun değil misiniz bundan? Arkady bir an düşündü. Anna Sergeyevna'nın sevgisini kazanmak için ne yaptım? Annenizin mektuplarını getirmemden olmasın? Bu biri, ama başkaları da var ki söylemem. Neden? Söylemeyeceğim işte. Ah, anlıyorum. Siz çok inatçısınız. Evet, inatçıyım. Gözünüzden de bir şey kaçmıyor. Katya yan yan baktı Arkady'ye. Belki de bu sizi şaşırtıyor, ne dersiniz? Öyle olduğunuz %100 de nasıl olduğunuza şaşıyorum ben. Öylesine çekingen ve güvensizsiniz ki herkesten uzak duruyorsunuz. Uzun süre yalnız başıma kaldım. O durumda kurmaya alışır insan. Ama ben herkesten uzak mı duruyorum gerçekten? Arkady minnetle baktı Katya'ya. Hepsi iyi ya, diye sürdürdü Arkady. Sizin durumunuzda olan, demek istediğim, zengin kimseler için hiç de kolay bir şey değil bu. Gerçeği anlamak, İmparatorlar için olduğu gibi onlar için de güçtür. Ama ben zengin değilim. Arkady şaşırdı ve önce anlamadı Katya'nın sözünü. Ama sonra elbette ya, çiftlik ablasının, diye düşündü ve hiç de tatsız bulmadı bu düşünceyi. Nasıl da güzel söylediniz bunu, dedi. Neyi söyledim? Güzel söylediniz. Çok sade bir biçimde, sıkılganlığa düşmeden, büyütmeye kalkmadan. Sırası gelmişken söyleyeyim. Yoksul olduğunu bilen, anlayan bir kimsenin içinde özel bir duygu, bir çeşit övünme olmalı diye düşünürüm hep. Ablamın sayesinde yoksulluk nedir bilmemişimdir hiç. Benim durumum üzerinde konuşuyorduk da sırası geldi söyledim. Evet öyle, ama şunu kabul edin ki demin sözünü ettiğim gururdan sizde de bir parçacık var. Ne gibi? Ne gibi? Sorduğum için bağışlayın beni ama siz zengin bir adamla evlenmezsiniz, değil mi? Çok seversem. Hayır, çok sevsem de evlenmem belki. İşte görüyor musunuz, diye bağırdı Arkady ve bir an sustuktan sonra ekledi. Peki neden evlenmezsiniz? Çünkü zengin adamlarla evlenen kızlar üstüne türküler bile vardır. Belki sözünüz geçsin istiyorsunuzdur. Ya da... Yo, hayır, özenilecek bir şey mi bu? Tam tersine, baş eğmeye hazırım. Ancak eşitsizlik güçtür. Ama insanın kendisine saygısı olsun ve boyun eğsin. Bunu anlarım. Mutluluktur o. Fakat sadece alt bir varlık olmak... Hayır, şimdiye kadar yeterince tattım. Yeterince tattım, diye tekrarladı Arkady. Evet, evet, diye ekledi sonra. Anna Sergeyevna'nın kardeşi olmanız boşuna değil. Siz de onun kadar bağımsızsınız. Ama siz çok içinize kapalısınız. Şu kanındayım ki duygularınızı karşınızdakinden önce dünyada açıklamazsınız. Ne denli güçlü, kutsal duygular olursa olsun. Başka türlü olabilir mi? Ablanız kadar zekisiniz. Kişiliğiniz de ondan biraz çok. Lütfen, ablamla ölçmeyin beni diyerek onun sözünü kesti Katya acele. Benim için hiç de kazançlı olmaz. Ablamın zeki olduğu kadar güzel olduğunu unutmuş görünüyorsunuz. Ve siz özellikle Arkadiy Nikolayevich söylememelisiniz böyle şeyler. Üstelik böyle ciddi bir yüzle. Ne demek istiyorsunuz? Özellikle ben mi? Ve nereden çıkarıyorsunuz benim ciddi olmadığımı? Elbette ciddi değilsiniz. Öyle mi diyorsunuz? Ya inanarak konuşuyorsam? Eğer kendimi yeterince güçle anlatamadığımı düşünüyorsam? Sizi anlayamıyorum. Sahi mi? Evet, şimdi görüyorum ki gözünüzden bir şey kaçmıyor dediğim zaman biraz büyütmüşüm. Ne dediniz? Arkadiy karşılık vermedi ve öbür yana döndü. Katya ise sepetinde biraz ekmek kırıntısı daha aradı ve onları serçelere atmaya başladı. Ama kolunu öyle sert oynattı ki ekmek parçalarını toplamadan kaçtılar hemen serçeler. Katerina Sergeyevna diye söze başladı Arkadiy birden. Size ters düşecek olsa da bilmenizi isterdim ki ben sizi yalnız ablanıza değil dünyada hiçbir şeye değişmem. Ayağa kalktı. Dudaklarından dökülüvermiş olan bu sözlerden kendi de korkmuş gibi çarçabuk uzaklaştı oradan. Katya iki elini sepetle birlikte dizine bıraktı. Başı önünde Arkadiy'in arkasından bakarak uzun bir süre oturdu. Yanaklarına yavaş yavaş hafif bir kırmızılık yayılmaya başladı. Ama dudaklarında gülümseme yoktu. Kara gözlerinde şaşkın bir bakış, ne olduğunu tanımlayamadığı başka bir duygu belirmişti. ''Yalnız mısın?'' diyordu Anna Sergeyevna'nın başında. ''Bahçeye Arkadiy ile çıktın diye biliyordum.'' Katya ağır ağır kaldırdı gözlerini ablasına. Zarif, hatta çok şık, yolda duruyordu Anna Sergeyevna. Açık şemsiyesinin ucu ile Fifi'nin kulaklarına dokunuyordu. Ve ağır ağır karşılık verdi. Yalnızım. Ya öyle mi? Diye karşılık verdi ona öteki gülerek. İçeri odasına gitti değil mi? Evet. Birlikte kitap mı okudunuz? Evet. Anna Sergeyevna çenesinin altından tuttu Katya'yı ve yüzünü kaldırdı. Kavga etmediniz ya. Hayır dedi Katya ablasının elini yumuşakça uzaklaştırarak. Ne ciddi karşılık bu? Onu burada bulurum diye düşündüm de birlikte bir gezinti yapalım diyecektim. Kendisiyle gezmeye çıkmamı rica edip duruyor. Senin botların demin geldi kentten. Git bir giy bakalım. Dün baktım da eskilerin adam akıllı yıpranmıştı. Gerçekten sen bu gibi şeylerle yeterince ilgilenmiyorsun. Ve öyle güzel, küçük ayakların var ki, ellerin de güzel ama büyük. Demek en çok ayaklarına önem vermelisin. Fakat ne desem boş. Tarıçanın güneşten kızmış taş basamaklarını ağır ağır çıkarken... Küçük, güzel ayaklar diye düşündü Katya. Küçük, güzel ayaklar diyorsunuz. Öyleyse çok geçmeden gelip diz çöker bu ayakların önünde. Ama o an bir utanç duygusu da sardı onu ve geri kalan basamakları koşarak çıktı. Arkadiy koridordan odasına doğru giderken Kahya yetişti arkasından ve Bazarov'un kendisini beklediğini haber verdi. Yevgeni diye mırıldandı Arkadiy neredeyse korkmuş gibi. Çok oldu mu geleli? Şimdi geldi efendim. Hanımefendiye haber verilmemesini, dosdoğru sizin odanıza götürülmesini buyurdu. Arkadiy'in aklına ilk gelen evde bir şey mi oldu düşüncesiydi. Hızla yukarı koşup odasının kapısını açarken. Bazarov'un görünüşü onu yatıştırdı hemen. Oysa daha bilmiş bir göz bu beklenmedik konuğun eskisi gibi canlı fakat biraz çökmüş yüzünde içten içe bir sıkıntının belirtilerini fark ederdi. Bazarov pencere eşiğinde oturuyordu. Omuzlarında tozlu bir pelerin vardı. Kasketini gözlerine kadar indirmişti. Arkadiy bağırarak boynuna atıldığı zaman da yerinden kalkmadı. Bu ne sürpriz? Hangi rüzgar attı seni buraya? Onu gördüğü için sevindiğine inanan ve bunu göstermek isteyen biri gibi bu sözleri tekrarlayıp odada oradan oraya gidip geliyordu Arkadiy. Evde her şey yolunda mı? Herkes iyi mi? Her şey yolunda fakat herkes iyi değil dedi Bazarov. Ama şimdi gevezeliği bırak da söyle bana bir kıvas getirsinler. Otur da dinle anlatacaklarımı. Umarım ki kısa fakat etkili birkaç sözle anlatırım. Arkadiy sesini çıkarmadan dinledi. Bazarov ona Pavel Petrovich'le yaptığı düelloyu anlattı. Arkadiy büyük bir şaşkınlığa düştü. Hatta altüst oldu ama bunu hemen belli etmek istemedi. Yalnız amcasının yarasının gerçekten ciddi olup olmadığını sordu. Yaranın tıbbi bakımdan değil de başka her açıdan ilginç olduğu karşılığını alınca zorla gülümsedi ama gizli bir acı ve biraz utanç duydu. Bazarov bunu anlamış gibiydi. "Evet sevgili dostum," dedi. "Bu derebeylerle yaşamak insanın başına neler getirir gör. Sen de derebeylik takınırsın ve derebeyce gösterilere katılmış bulursun kendini. Neyse, şimdi ben bizimkilere gidiyorum," diye bağladı Bazarov. "Yol üzeri saptım buraya. Bütün bunları anlatmak için. Saçmalık olduğuna inanmasaydım gereksiz yalanlar söyleyebilirdim sana. Hayır, saptım buraya. Şeytan bilir neden. Kimi zaman insanın kendini gırtlağından yakalayıp topraktan turp çeker gibi çekip sallaması iyi olur, bilirsin. Son günlerde benim yaptığım da bu işte. Fakat ayrıldığım arkadaşı, kök saldığım yatağı bir kez daha görmek isteğinden kendimi alamadım." Arkadi heyecanla, "Temenni ederim ki bu sözlerin benimle ilgili değildir," dedi. "Benden ayrılmayı düşünmüyorsundur." Bazarov dikkatle içini okur gibi baktı ona. "Bu seni çok mu üzerdi? Bana öyle geliyor ki sen benden ayrılmışsın bile. Öyle şık ve gösterişlisin ki Anna Sergeyevna ile işin adam akıllı yolunda olmalı." "Ne demek istiyorsun? Anna Sergeyevna ile benim hangi işim?" "Sen kentten buraya onun için gelmedin mi yavrum?" "Ha, aklıma gelmişken sorayım. O pazar okulları nasıl gidiyor? Anna Sergeyevna'ya tutulmadığını söyleyecek değilsin ya. Yoksa bunun lafı açılınca utanma dönemine mi eriştin artık?" "Yevgeni, bilirsin seninle her zaman açık olmuşumdur. İnan bana, yemin ederim yanılıyorsun." "Hımm, bu yeni," dedi Bazarov alçak sesle. "Ama kendini üzme hiç. Bana vız gelir. Benim yerimde bir romantik olsa, anlıyorum ki yollarımız ayrılıyor derdi. Ama ben sadece yorulduk birbirimizden diyeceğim." "Ah Yevgeni, sevgili delikanlı, felaket değil bu. İnsanı bıktıracak şeylerle doludur dünya. E artık seninle vedalaşsak iyi ederiz değil mi? Buraya geldiğimden beri kendimi diken üstünde duyuyorum. Sanki Gogol'ün Kaluga valisinin karısına yazdığı mektupların etkisi altında gibiyim. Zaten atları çözmemelerini söyledim." "Ama dinle beni, olmaz bu. Neden, sorabilir miyim? Benden tümden ayrı bir şey. Anna Sergeyevna'ya karşı kabalık olur. Seni görmek isteyecektir, bilirim." "Yok canım, yanılıyorsun bu konuda." "Hiç de değil, haklı olduğuma inanıyorum," dedi Arkadi. "Hem ne diye numara yapıyorsun? Açıkçası sen buraya onun için gelmedin mi?" "Böyle sanmak doğru olabilirdi ama buna karşın yanılıyorsun." Ama Arkadi haklıydı. Anna Sergeyevna Bazarov'u görmek istedi ve kilerci başıyla haber yolladı ona. Kadının yanına gitmeden üstünü başını değiştirdi Bazarov. Anlaşılıyordu ki yeni giysisini eline atınca bulacak gibi yerleştirmişti. Bayan Odintsov Bazarov'u oturma odasında kabul etti. Beklenmedik bir zamanda aşkını açıkladığı odada değil. Kibarca parmaklarının ucunu uzattı ona, fakat yüzünde örtemediği bir heyecanın izleri okunuyordu. "Anna Sergeyevna," dedi Bazarov aceleyle, "her şeyden önce içinizi rahat ettirmem gerekir. Karşınızda çoktandır aklı başına gelmiş, başkalarının da o saçmalıkları unuttuğunu uman bir insan var. Uzun bir süre için uzaklara gidiyorum ve her ne kadar bildiğiniz gibi duygulu bir insan değilsem de beni tiksintiyle düşündüğünüzü bilerek gitmek beni üzüntülere boğardı." Anna Sergeyevna yüksek bir dağın doruğuna ulaşmış bir tırmanıcı gibi derin derin içini çekti ve yüzü bir gülümseyişle aydınlandı. Bazarov'a bir daha uzattı elini ve onu sıkmasına karşılık verdi. "Geçmişe mazi derler," dedi. "Kaldı ki açık olarak söyleyeyim, ben de suçluyum. Şuhluk etmedim ise de başka bir tutumdan ötürü. Kısacası gelin eskisi gibi dost olalım. Öteki bir düştü değil mi? Düşleri kim ansır?" "Gerçekten kim ansır? Sonra da aşk düpedüz yapmacık bir duygudur." "Sahi mi? Bunu sizden duyduğum için çok memnunum." "Böyle konuştu Anna Sergeyevna. Böyle konuştu Bazarov. İkisi de doğru konuştuklarına inanıyorlardı. Doğru muydu, tümden doğru muydu sözleri? Kendileri bilmiyorlardı bunu. Yazar ise hiç bilmez hala. Ama açılan bu konuşmada her biri karşısındakine tümden inanıyor gibiydi." Bu konuşma sırasında Anna Sergeyevna Kirsanoğullar'da neler yaptığını sordu Bazarov'a. Genç adam Pavel Petrovich'le düellosunu anlatmak üzereyken tuttu kendini. Onun gözünde ilginç olmak çabasına verir bunu diye düşündü ve orada her zamanki gibi çalıştığını söyledi.
Ayrım sonu.